Merhabalar, umarım herkesin neşesi yerindedir. Bu podcast'te biraz daha neşeden, aynı zamanda hayatın tadından, tuzundan veya hayatın tadı tuzu neden kalmamış? Kalmışsa da ne ki bu? Hayatın tadı tuzu nasıl olur ki? Böyle bir spesifik bir şey mi var yani tadı tuzu ekleyebileceğimiz? Bunları konuşacağız. Gerçekten böyle bir şey var mı? Ya da neden zevk alamıyoruz? Eğer alıyorsak bunu nasıl alıyoruz? Ve bu neşe veya mutluluk, neşe, daha çok neşeye odaklanacağız, mutluluk değil de. Çok ayrı kavramlar çünkü bunlar. Neşe nerede? Yani bizde neşe nerede? İnsanlık olarak, insan olarak. Ona nasıl ulaşabiliyoruz? Neşe ile mutluluk aynı şey mi? Gibi konulara değineceğim. Bence kendimize çok güzel pay çıkarabiliriz bu podcast'ten. Ben çalışırken de aynı şekilde. Ya yine aynı konulara giriyorum ama kusura bakmayın. Yine bu kitabı ben önereceğim. Çünkü bu kitap üzerinde muhtemelen ben çokça bahsedeceğim. Orada kategori şeklinde ilerliyor. Brown'un Mükemmel Olmanın Hediyeleri. Ya konu mükemmeliyetçilikle değil. Kitap çok mükemmellikle ilgili değil. Genel bir çerçevede anlatıyor. Yani yine Brené Brown'umuzdan alıntılar yapacağım. Onun bakış açısından ve aynı şekilde felsefeden tabii ki de Rollo May'dan da alıntılar yapacağım tabii ki de ve Stoacılar. Şimdi böyle giriş yaptıktan sonra bir bakalım. Yani bütün günün şöyle bir gözünün önünden geçsin. Ve neşe nerede? Bütün günü sabah uyandın, akşam belki dinliyorsun bunu ya da öğlen dinliyorsun. Ya da sabahın 7'sinde dinlemiş olursun. O zaman dününü düşün. Neşe nerede oldu mesela hayatında? Hangi anlarda neşeliydin? Bulmakta zorlanıyorsun, hiç üzülme. Hepimiz böyleyiz. Zaman zaman bunun üzerine çoğu düşünmüyoruz çoğu zaman çünkü. Sadece şunu unutmamak lazım. Neşe şu an içimizde zaten var olan bir şey. Şöyle bir durup düşündüğünde bu nasıl bir şey ya? Hani ben neşe yok. Benim dün hiç neşeli olmadım. Ben hep böyle üzüntülü ya da hani nötr oldum. İşte bugün de hiç üzüntülü neşeli değildim. Böyle düşünecek olursan hiç bence buralara girme. Çünkü neşe zaten içinde doğal olarak var olan bir şey. İnan ki sadece bağ kurmayı bekliyor orada. Yani neşe böyle ulaşılmaz, işte herhangi bir efor sarf etmemiz gereken bir şey değil. Zaten var olan bir şey içimizde. Her an var, her an var. En kötü anında bile orada bir yerde duruyor. Bu şey gibi, adalet, erdem ya hani neşe erdemi. Bunlar hepsi böyle bir erdemler ve zaten içimizde var olan bir şey. Ya az, ya çok, ya ulaşılabilir yakınlık derecesinde ya da biraz daha uzakta bir yerde durmuş olabilir. Nasıl ki bir insan kendisine ben çok adaletsiz bir insanım demez. Yani ya adaletlidir ya da adaletli olmaya çalışıyordur. Bu da onun gibi bir şey. Çünkü bu da bir erdem. Neşe de öyle bir şey. Neşesiz insan olmaz. Mümkün değil. Hani bazen insanlar bir diyor yani ben çok komik değilim ya da ben çok işte eğlenceli değilim. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Bu içinde var olan bir şey. Sadece üzerine hiçbir şekilde düşünmediğimiz için, bunun önemini hiçbir şekilde konuşmadığımız için zannediyoruz ki biz neşeli insan değiliz. Topluca bunu böyle düşünüyoruz. Ya ben Türkiye'de mesela hani olsun, başka birkaç tane daha şeyde görüyorum. Neşeli değilmişiz gibi anlaşılıyor. Oysa hiç öyle bir şey yok belki de. Bunlara bakacağız tabii ki de. Aslında sadece ve sadece niyetinde olmak lazım. Gerçekten bu çok iyi bir başlangıç. Niyetinde olmak. Yani uyanırken bunun niyetinde olmak. Yataktan çıkıyorsun ya, uyanıyorsun. O anda bunun niyetinde olmak. Bazen şöyle bir şey olabilir yani gerçekten yataktan çıkabildiğin için ve uyanabildiğin için, nefes alabildiğin için çok neşeli olabilirsin. Çok böyle ütopik bir şeymiş gibi gelmesin size. Bunu gerçekten pratik yaptığınızda neşe çok yakın bir duygu oluyor hayatta. Sadece böyle şeyler değil tabii ki de. Neşeliyken bazen bir diğer duygular da ortaya çıkıyor. Değil mi? Kardeş duygular ortaya çıkıyor. Mesela mutluluk, işte keyif, eğlence, zevk. Bunlar da bir bakıyorsun sen neşeliyim diyorsun. Aa, bir bakıyorsun keyiflisin de. Bir bakıyorsun aynı zamanda zevk de veriyor bir şeyler sana. Bir bakıyorsun eğleniyorsun da. Bunların hepsi ortaya çıkmasına yardımcı oluyor neşe. Spesifik bir şey de oluyor aynı zamanda. Bazen böyle çok spesifik neşeler ortaya çıkıyor. Bir yardım edersin birisine ve neşelenirsin. Neşeli olursun. Birisine katkıda bulunursun. Bir şey yaparsın. Küçük böyle küçücük bir katkı ya. Bir bakıyorsun hani kendini iyi hissediyorsun. O ne ki o iyi hissetme hali? İşte neşeli oluyorsun orada sen. Flörtleşmenin neşesi var mesela değil mi? Birisi seni takdir eder. Güzelliğinle ilgili, düşüncelerinle ilgili, yaptığın eylemlerle ilgili, tavrınla ilgili neşelenirsin. bir şey öğrenmenin neşesi olur. Bir işi bitirirsin, o işi bitirmenin neşesi olur. Çoktur ya, neşe her an var. Yani bu kadar büyük bir şeyler değil belki. Ben şu an neşeli olma sebebimi 5 tane şey sayabilirim. Bak şu an saat 10.23. Birinci neşem güneş. Kesinlikle şu an güneşe karşı ve bir deniz ya da işte hariç manzarasını izliyorum bunu kaydederken. İkinci neşem bu manzara. Birinci neşem bir güneş. Üçüncü neşem kesinlikle şu an kahvemi yudumluyorum arada sırada. Dördüncü neşem birazdan kahvaltı yapacağım, çok acıktım ve bunun heyecanı var içimde aşırı bir şekilde. Beşinci neşem de sanırım şu an yaptığım iş, çünkü neşe üzerine konuşuyorum, o nedenle neşeliyim. Ve sayılabilir bunlar, çok ufak şeyler değil mi? Yani hani birisi bana getirip para vermedi ki neşeleneyim ya da şu an herhangi birisi yardım etmiyorum ya da bir takdir almıyorum. Bak kuşların sesi de eklendi buna, bir de kuşların sesi neşe. Ama tabii ki de neşemi kaçıran şeyler de var şu an. Onları hiç söylemeyeceğim çünkü konumuz neşe. Evet, yani birçok şeyin neşesi var. İşte bahar geliyor neşeleniyorsun, yaz geliyor neşeleniyorsun, gökkuşağı çıkıyor neşeleniyorsun, kimisine göre yağmur yağıyor neşeleniyor, kimisine göre güneş çıkıyor neşeleniyor gibi gibi gibi. Neşe hayatımızın her köşesinde, ayrıntısında var. Peki, bu kadar neşe varken o zaman niye neşeli değilsin? Yüzümüz sürekli üzgün ya da hani nötr ya hiç ifademizi de bunu yansıtamıyoruz. Hani böyle konuşmam bakmayın, ben dışarıya çıkarken sürekli böyle güler yüzlü değilim tabii ki de. Bunun altına bakalım, neden böyle olamıyoruz o zaman hani bu kadar neşeyi hissedebiliyorsak eğer. Şimdi bir felsefeden başlayacak olursak, felsefede neşe ne anlama gelmiştir, buna bakalım biraz. Burada biraz daha kendini olduğun gibi kabul etmek neşeye sebeptir diyorlar. Olduğun o doğal haline kendin nasılsın? Bir Türkan olarak. Ben kendimin kırılgan veya zayıf veya daha törpüleyememiş ya da gölge taraflarını kabul ediyorum. Ben böyle bir insanım diyorsam, evet, bu zaman neşeyi kabul edebiliyorum. Kesinlikle içsel huzur burada çok önemli bir şey oluyor. Çünkü kendini kabul edince içsel huzur dengeye giriyor artık. Şimdi içsel huzur dengeye de girince neşe kendinden doğal olarak ortaya çıkıyor. Nasıl birbiriyle bağlantılı görüyor musunuz? Kendini olduğun gibi kabul edince huzura yavaş yavaş yaklaşıyorsun ve huzura yaklaştıkça neşe de doğal olarak ortaya çıkıyor. Hiçbir şekilde neşe için spesifik herhangi şunu yapayım bunu yapayım gibi bir şey yapmıyoruz. Kendinden ortaya çıkıyor zaten ve bunu çok kez deneyimlemişsinizdir siz de. Mesela örneğin, şimdi kendimin ben olarak, kendim olarak sevdiğim aktiviteler, kendime zaman ayırdığım zamanlar oluyor genelde. Meditasyon yapmak, yoga yapmak ya da manevi tarafımı besleyecek herhangi bir şey. Bunu yaptığımda aşırı ama aşırı neşeli oluyorum. Ben bunu çokça hissediyorum yani. Ve bunu yapmadığım, ötelediğim günler olduğunda, bazen çoğu zaman oluyor, uyanıyorum. Biliyorum ki bir rutinim var mesela. Bunu yaparsam kendimi neşeli hissedeceğim. Net bunu biliyorum, artık kaç kez deneyimledim hayatımda. Ama işte bir şeyler, insan aklı yani. Hadi şunu yap, hadi bunu yap derken bakıyorum ötelemiş oluyorum. Günün sonunda yani günün ortasında neşemin olmadığını fark ettiğimde hemen diyorum ki ya kesinlikle buna bağlı. Ben sabah uyandığımda şöyle bir 10 dakika bir meditasyon yapsaydım ya da işte diyelim ki minnettarlık için bir niyette bulunsaydım, bir şükran için bir niyette bulunsaydım, kendimi çok daha iyi hissetmiş olabilirdim. Buna bağlayabiliyorum. Şimdi kişiden kişiye göre değişir tabii bu. Herkes illa meditasyon yapacağım, kendimi iyi hissedeceğim diye bir şey yok. Çok spesifik bir şeyler de olabilir tabii ki de bunlar. Ve tabii ki de burada bir diğer önemli konu da felsefe içerisinden bakacak olursak karma. Çünkü yani karma çok geniş ve bir konu ve buna ben şu an değinmiyorum. Sadece ucundan böyle geçeceğim. O da şu. Şimdi olumsuz düşünceler karma ile beraber bazen geliyor değil mi? Arınmamız gerekiyor bu düşüncelerden. Karmaya göre olumsuz düşünceler ve davranışlar insanın iç huzurunu bozar. Mutsuzluğa yol açıyor. Yani biz düşünüyoruz ki olumsuz düşünceler geliyor. Sadece kontrol için bir düşüneyim ya, ne olabilir ki, şunu da bir düşüneyim. En kötü ne olabilir ki, hani bir şunu da düşüneyim yola giderken, işte diyelim ki şuraya geç kaldım, onu şimdiden düşünüyorsun, kendini tetikte buluyorsun ve kendini korkutuyorsun, oysa hiç belki de geç kalmayacaksın. Ya da ay sonu geliyor, ödeme gereken bir şey var, onu daha 20 gün var o süreye, şimdiden düşünüyorsun, zannediyorsun ki ben şimdi düşüneyim, kendimi bu stres altına bırakayım, oysa tabii ki de önemli her şeyi böyle salalım ve rahat olalım gibi bir şey bir yandan demiyorum ama acaba bu kadar olumsuz ve negatif düşünceleri beynin içerisinde tutaraktan huzur olabileceğini düşünüyor musun? Mesela bunlar çok zıt şeyler ya. Şimdi bu noktada iç huzurunu bozuyorsun. Dolayısıyla neşeyi de artırmak için olumsuz düşüncelerden arınma ve pozitif kelimesini de sevmiyorum. Ne diyeyim ki bunu? Olumlu diyelim, tamam. Olumlu bir zihinsel duruşa geçmek gerekiyor. Dolayısıyla tabii ki de olumsuz düşünceler hayatımızda hiçbir zaman olmasın gibi bir yandan değil. Böyle bir şey olmaz, mümkün değil. Ama geldiği anda gerçekten kontrol edebileceksen, evet et, rasyonel bir şekilde. Ama edemiyorsan, içten içe seni hasta etmesine izin vermek yerine bırak da kendi o iç huzurun harekete geçsin diyor felsefedeki birçok akım, en çok da Doğu felsefesi. Doğu felsefesi yine aynı şekilde başka bir şey öneriyor bize. O da şunu diyor. Basitliği diyor yaşa. Sıradanlığı yaşa diyor. Şimdi bu doğal yaşama zaten bizi yaklaştırıyor. Ve şunu diyor. Neşe, basitlik ve doğal yaşamla ilişkilidir bu zaten kesinlikle. O nedenle zaten kendini olduğun gibi kabul etme diyordum ya hani en başta. O kendini olduğun gibi kabul etme hem de basit yaşamış oluyorsun. Kendini olduğun gibi kabul ettiğinde. Çünkü biliyorsun neyi sevip neyi sevmediğini, ne olup ne olmadığını, neye doğru gidip gitmediğini olduğun gibi kabul edersin eğer kendini. Basit de yaşamış oluyorsun aynı zamanda. Özellikle Hinduizm, Budizm, Taoizm gibi bu Doğu felsefesinde, geleneğinde bu çok konuşulan bir şey oluyor. Düşünsene mesela kendini olduğun gibi kabul etmiyorsun. Farklı farklı kalıplara koyuyorsun kendini. Bu tabii ki de başkalarının da yaptığı bir şey oluyor hayatımda maalesef. Ve kendinden uzaklaştığın için doğal halinden de uzaklaşıyorsun. Samimiyetinden de uzaklaşıyorsun. Neşen tabii ki de olmaz. Nasıl neşen olabilir ki? İçindeki gerçek arzu, isteği, çocuğu konuşturmadığın sürece. Ayrıca bu doğu felsefesinde yine aydınlanma sürecinde çok önemli erdemlerden bir tanesi neşe. Tam o yaşamış gibi söylemeyeyim ama tam o aydınlanma süreci içerisinde en çok zirvede olan erdemlerden bir tanesinden birisi de bu neşedir. Şimdi felsefe biraz daha kendini kabul et, doğal yaşa, basit yaşa, işte karma ve olumsuz düşüncelerden kendini arındır dedi. Peki Brené Brown ne demiş bu konuyla ilgili, ona bakalım. Şimdi Brené Brown zaten neşe, oyun, keyif, bununla ilgili kitapta çok güzel başlıklar altında toplamış bunların hepsini. Bunlarla ilgili ayrı ayrı bu arada podcast yapmayı düşünüyorum. Keyifle ilgili, oyun oynamakla ilgili, dans etmekle ilgili. Başka ne vardı? Ya bu kitabı okuyun arkadaşlar. Ne demiş? Dinginlikle ilgili, sükunetle ilgili, dinlenmekle ilgili, yaratıcı. Ya bunların hepsiyle ilgili ayrı ayrı kahkaha. Kahkahayla ilgili ayrı bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Şarkı, dans geçtim vesaire. Yani şu kitabın ilk bölümü hep böyle, evet aynen, hep böyle şey oldu. Utanç anlattım, mükemmeliyetçilik anlattım vesaire. Biraz daha o gölge taraflarla yüzleşmek. İkinci bölümü sanki ben öyle kafamda ayırdım ya da. Biraz daha bu neşeye yaklaşalım ki hani o gölge taraflarımızla da biraz daha şefkatli bir şekilde içselleştirebilirim. Brené Brown diyor ki ilişkilerimizde kendimiz gibi olmamız gerekiyor. Yani düşünsene mesela ne demek istiyorum kendin gibi olmak? Kendin gibi olmak şu demek. Bununla ilgili bir podcast yapmıştım ama mesela sen kendin olarak Ahmet ne seviyorsun? Ben Ahmet olarak seviyorum, örneğin ne diyeyim? Çok absürt bir şey değilim. Bilgisayar oyunu oynamayı, absürt değil aslında. Bilgisayar oyunu oynamayı seviyorum. Ama ben bir akademisyen olduğum için bilgisayar oyunu oynadığımı dile getiremem. Ve bunu çoğu zaman çoğu ortamda söyleyemem. Çünkü başkalarını motive etmiş olmuyorum. Ben bir rol modelim ve insanlara bilgisayar oyunu oynadığımı söylersem bir disiplinimle ilgili bir sorun olduğu anlaşılır gibi bir şey anlaşılır. O nedenle ben bunu bastırıyorum ve çoğu zaman aslında oyun da oynamıyorum. Oysa bilgisayar oyunu oynamak çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Gibi bir şey. Kendi gibi olmuyorsun. Kendini olduğun gibi kabul etmiyorsun. Başkalarının ne söyler diye o kalıplara giriyorsun ve dolayısıyla en sevdiğin aktiviteyi belki de yapmıyorsun. Şimdi burada zaten hepimiz gidelim saatlerce oyun oynayalım gibi bir şey demiyorum. Ama bu benim hayatımda güncel olan bir şey bu arada. Bunu ben birazdan kendimle ilgili örnek de vereceğim. Böyle bir yerden aslında kendin gibi olabilmek. Yani etrafımızdaki kişilere veya kurallara uymak bir seçim olmaktan çıktığında hayatın renkleri de aslında solmaya başlıyor. Bazen yapmamız veya olmamız gerekenlerin baskınlığı ile istek ve arzumuz o kadar derinlere gömüyoruz ki gerçekten ama gerçekten kim olduğumuzu bile unutuyoruz. öyle bir derinlikte yatıyor ki yani o arzular, istekler, çocuksu tarafımız. Buna tabii ki de hayatın her alanında ihtiyacımız olacak. Büyüdük diye bu hayatımızdan çıkan bir şey olmuyor neşe. Ve neşemizi bazen de göstermenin altında tabii ki de utanç da yatıyor. Şimdi bu Ahmet oyun oynamayı seviyor ama akademik bir ortamda gününün çoğunluğunu böyle ortamda geçtiği için utanıyor belki de bunu dile getirmekten. Şimdi Brené Brown ve felsefeden sonra biraz neşenin kelime olarak anlamına bakalım. Arapçadan Türkçe'ye geçmiş zaten bir kelime ve Arapça kökeniyle neşe, mutluluk, sevinç, coşku, İngilizce'den joy, o coşku anlamına geliyor. Ve neşeyle belki de eş anlam olan keyif kelimesi var değil mi? Keyif almak bir şeyden. Bu da Arapçada kayf anlamına geliyor. Bana bu bayağı bir komik geldi. Çünkü Rusça'da böyle olumlu bir yerden değil. Hiçbir zaman olumlu bir yerde kullanmadık. Neyse şimdi oralarda nasıl kullanıyoruz kayfı açmayacağım ama bana bayağı bir ilginç gelmişti ya. Arapçadaymış. Kayf kelimesi Arapçadan geliyormuş. Acaba Ruslar da mı Araplardan aldı bu kelimeyi? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi bu Arapçada kökenli kayf kelimesi zevk, tat alma gelir. Ha, şimdi bu konu o podcast'in başında dediğim o hayattan tadı tuzu almamak. Buradan gelebilir mi acaba? Yani kayf ya hani kelimenin anlamı. Tat almak, hoşlanmak, bir şeylerin tadı almak demek ki tat alma. O nedenle mi acaba hayattan zevk alamıyorum denilir. Yani hayattan keyif alamıyorum aslında. Hayattan zevk alamıyorum. Aynı kelimeler anlamına gelir. Bu zevk konusu bizde, bizim gibi toplumlarda sakınılan bir şey gibi görülüyor genelde zevk alma. Dinle ilgili ilişkisi çok büyük. Buna birazdan değineceğim. Her şeyi birazdan değineceğim deyip asla değinmemem. Neyse. Şimdi Stoacılara bir de bakalım. Stoacı yaklaşım bu konuda ne diyor peki? Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca gibi filozoflar Stoa felsefesinde neşeyi öne çıkarıyor tabii ki de. Dışarıdan onlar ne gelirse gelsin bunun bizim mutsuzluğumuz etkilemesi, mutluluğumuzu etkilemesi imkansız gibi bir şey diyorlar ve neşemizi kaçırmaz böyle şeyler. Kontrol altında ya onlarda her şey çünkü. Yani bizim izin vermediğimiz sürece bizim neşemizi hiç kimse kaçıramaz diyorlar. Önemli bir şey çünkü aslında örneğin şu an güneş var diyorum mesela. Çok neşeliyim şu an güneş var. İşte kahvemi içiyorum. Müthiş bir neşe içerisindeyim vesaire. Ama şu an yağmur da aniden yağabilir ve o kahveye bir kolum değer ve yere dökülebilir. Neşem kaçabilir. Ben bir stoacı olmadığım için neşem kesinlikle kaçar o kahve yere dökülürse. Oysa bir stoacı olsaydım bunu önceden düşünürdüm ve derdim ki şu an bu kahveyi buraya koyuyorum ve bu kahveye kolum değebilir, dökülebilir. Olsun, bu benim neşemi kaçıramaz. Ben çünkü bir stoacıyım. Böyle diyebilirdim ama böyle diyemiyorum maalesef. O dökülürse kesinlikle neşem kaçar benim. Şimdi stoacılık bunların hepsini düşünüyor önceden ve diyor ki benim neşem bu kaçırmaz. Çünkü onlar için önemli olan şey içsel dinginlik. Bu duygusal dengeyi zaten kuruyorlar çoğu zaman. Stoacıların iç huzurunun dış koşullara bağlı olmadığını zaten söylemiştim. Ve tam aksine içsel erdemlerin geliştirmesiyle elde edildiğine göre bunlar, bu erdem zaten neşe erdemi onların içerisinde sürekli var olan bir şey. Örneğin bir stoacı zorlukla mı karşılaşıyor? İçsel huzurunu korumaya çalışır o anda. Bunun onun neşesini veya memnuniyetini zede vurmasına izin vermez. Neşeyi hayatın tadını çıkarmak, zorluklarla başa çıkmak ve olumlu bir ruh halini korumak için önemli bir araçtır stoacılarda. Bu neşeli olma hali mutluluk ile eş anlamlı değildir. Mutluluk olma halidir. Şimdi mutluluğa olma halidir ve ona ulaşılır. Neşe ise zaten içinde olan ve doğal bir halidir. Stoa buna zaten vurgu yapıyor, stoacılık buna. Bu Aristo'nun da bahsettiği eudaimonia değildir aslında. Başımızı hani yastığa koyduğumuzda huzurla uyuyabiliyorsak bu gerçek mutluluk olabilir tabii ki de. Ve nihai bir mutluluk vardır. Yani sen ona ulaşırsın, nihai bir mutluluğa ulaşırsın. Oysa neşe nihai bir neşeden ziyade içinde zaten var olan bir erdemdir bu. Ve şimdi biraz daha Nietzsche'ye bakalım. Nietzsche çok seviyorum ben biliyorsunuz ve doğa yürüyüşlerine zaten meşhur birisi, popüler birisi. Dağ manzaraları onu acayip neşelendirir. Bir dağ manzarasını oturup izlemek onu çok büyülerdir. Ve yalnızlık, sessizlik, düşünme, yazma yine çok neşe verirdi ona. Ve ayrıca Nietzsche'ye en çok neşe veren şeylerden bir tanesi müzik. Evet, şimdi çok klasik olacak belki ama ben buna kesinlikle katılıyorum. Müzik dinlemek kadar neşeyi yükselten bir şey yok bence. Zaten herkes biliyor bunu ve herkes bu nedenle müzik dinliyor. Ve Nietzsche, Richard Wagner'in müziklerini çok severdi. Çok keyif alırdı. Sabah akşam bütün gün neredeyse onu dinlerdi. Yani klasik müzik dinlerdi daha çok. Ve Neşe'yi, şimdi bir de şöyle bakalım. Neşe'yi hissetmeye gerçekten izin veriyor muyuz? Neşeli olmaya izin veriyor musun hayatında? Bu uyanıklık hali, mindfulness hali çok önemli. Bu duygularımızı yaşamak için bu çok önemli. Eğer uyanık değilsen zaten neşeli misin, değil misin hiç anlamazsın. Otomatik pilotta yaşayıp gidersin. İlgimizi buna getirmemiz lazım. Ve hatta bunun için sonrasında teşekkür etmek de lazım. Yani ben şu an güneş çıktığı için çok neşeliyim ve çok minnettarım bunun için. Çünkü eminim ki şu an Norveç'te ya da İngiltere'de çoğu insan bu güneşin varlığına şükrederdi. Şu an ben çok minnettarım bunun için. Ya da kahve içebiliyorum. Oysa 5 gün önce aşırı değil ama kahve içtiğim için hastaneye gittim ve işte kalp çarpısı vesaire oldu. Ve şu an kahveyi az da olsa içebiliyorum ve bunun için şükrediyorum. Çünkü içemeyebilirdim bu kahveyi şimdi ben sağlık sorunları nedeniyle. Gibi gibi gibi. Yani buna bir tık daha böyle bir detay verince farkındalığını artırıyorsun ya hani. Neşenin ya da minnettar olduğun şeyi neden minnettar olduğuna detay verince çok daha anlamlı geliyor hayatında. Üstü kapalı bir şey gibi değil çünkü bu neşe. Hissetmek için ayrı bir çabaya da gerek yok aslında. Zaten her şey doğal haliyle ortada. Yani senin özünde neşe var zaten. Ve bu eklenen bir şey değil, unutma. Bu zaten var olan bir şey. Sen zaten çok neşelisin. Neşeli bir insansın. Şimdi bunu belki trafikte ya da çok böyle öfkeli bir anında falan dinlemiş olabilirsin. Ama hala neşelisin. Bak hala neşe içinde var. Bunu unutma. Çünkü başkaları nedeniyle bazen zannediyoruz ki biz neşeli insanlar değiliz, eğlenceli insanlar değiliz ya. Biz böyle çok somurtkan mı deniliyordu o kelimeye? Somurtkan insanlarız vesaire. Ne zaman birisi ne der demeden mesela dans ettin, eğlendin? Şimdi bu nedenle başkaları da önemli bir, ötekiler önemli bir şey oluyor. Utanıyorsun ya da çekiniyorsun ya da altında yatan bir sürü nedenler olabilir bunun. Ve dans etmeyi bile ihmal ediyorsun ya da hiç dans etmiyorsun. Zannediyorsun ki ben şimdi durduk yere niye dans edeyim ki? Neşeyi hayatımızın hangi alanda görüyoruz? Ona bakabildik mi acaba? Düşünebildiniz mi ben konuştuğum süre içerisinde? Birkaç tane yer belirdiyse güzel. Yani belirmediyse de sorun değil. Genel olarak böyle bir neşeye baktığımızda insana en çok yakışan duygulardan bir tanesi bu. En çok yakışan duygulardan bir tanesi. Öyle yakışıyor ki gerçekten neşelenince böyle bir havalı oluyorsun ya. Etrafına yayıyorsun aynı zamanda bunu. Kabarıyorsun, böyle rahatlamış oluyorsun, pamuk gibi oluyorsun, yumuşacık oluyorsun. Gerçekten öfkeni ve nefretin panzehridir neşe. Ve neşe zaten öfkeyi her zaman alt eder. O neşeyi hayatımızın hangi alanlarında görebiliriz sorusu sordum ya. Şimdi bu küçük bir dokunuşlar belki ama gerçekten klasik müzik dinlemek kadar insanı rahatlatan bir şey yok. Özellikle de Vivaldi ve Bach. Yani bunları dinleyip de neşelenmemek gibi bir şey bilmiyorum ya. Hani mümkün değil herhalde. Ve bazen böyle derdini anlatmak da neşeli bir şey olabiliyor. Çok saçma bir örnek ama içini boşaltmak. Gerçekten derdini böyle bir anlatıp bitirdikten sonra üzerine neşeli bir şey geliyor. O ruh hali tanıdık olabilir belki size de bilmiyorum. Konuşmanın sonuna doğru belki bir ağlarsın. Sonra deli gibi gidip uyursun. Diğer gün gerçekten çok rahatlamış hissediyorsun. Bence ağlayıp içini boşaltmak, böyle dakikalarca ağlayıp rahatlamak da neşeyi oluşturan şey olabiliyor. Mesela duşa girip ağlamak. Çok farklı ağlama alternatifleri var bende bu arada. Duşa girip mesela dakikalarca ağlarsın. İşte su böyle ensene vurur. Sıcacık su. Rahatlıyorsun bir taraftan. Bir taraftan ağlıyorsun. Zaten suyla beraber o gözyaşları dökülüp gidiyor. Sonra hiç uğraşmadan, yok o cilt bakımı, yok bu böyle havluyla saatlerce kendimi kurulayacağım falan hiçbir şey demeden direkt böyle bornozla cenin pozisyonunda uyumak. Gerçekten bu da tabii ki de o anda aşırı neşeli olmuyorsun ama sonraki gün bir rahatlamış, bir dinginlemiş. Bu da tabii ki de rahatlama bu arada gerçekten çok büyük bir neşe erdemini tetikleyen bir şey oluyor. Rahatlamak gerçekten önemli. Şimdi rahatladığın anda zaten hep kolay yolu seçmeye başlıyorsun. Ve kolaylık arttıkça yumuşama geliyor. Şimdi kolaylaşıyor içinde çoğu şey. Ve yumuşuyorsun. Yumuşadıkça zihin direncini kaybediyor. Ve zihnin direnci kaybettikçe o anda olan korkular, bütün o evhamlar vesaire hepsi sahneye giriyor. Ve kendi yaptığın zindanda işkence çekiyorsun. Şimdi Rolomai üzerinden çok küçük böyle bir şey anlatacağım. Çünkü Rolomai o hangi kitaptı? Bir dakika. Kendini arayan insan. Sanırım evet değil mi? Man's Search Himself. O kitapta da aynı zamanda neşe ile ilgili çokça alıntılar var ve çokça neşe üzerinde duruyor. Hep böyle mutluluk üstüne konuşuyoruz diyor mesela Rolomai. Algımız izlediğimiz ya da okuduğumuz kurgusal eserlerin etkisiyle mi bilmem ama hep mutlu son bekleme eğilimindeyiz. Mutlulukla ilgili bu algıyı kendi içimde yıkmıştım. Açıkçası neşe üzerinde bir farkındalığım da çok yoktu. Ta ki Rolomai okuyana kadar neşeyi gerçekten hayatın amacı olarak nitelendiriyor ve şöyle diyor. Hayatın amacı mutluluktan ziyade neşedir. Çünkü insan olarak doğamızın gereklerini yerine getirmenin sonucunda neşeleniriz. Arzulayıp da eylemeyen hastalık üretir. Yani insan potansiyellerini gerçeğe dönüştürmediğinde gerçekten bu bir hastalık üretiyor. En derin neşeyi bile öldürür ve neşe güçlerimizi kullandığımızda ortaya çıkan duygudur. Ve yine Piot, Piot'la ilgili, Jules Piot'la ilgili ben bir podcast içeriği hazırladım. Onu da paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi Mart ayı geliyor ya, daha çok böyle neşe, kahkaha, eğlence vesaire böyle konulara kafam gidiyor ama tabii ki de bu Jules Piot'un konusunu da ele almak istiyorum iradeyle ilgili. Onu da değineceğim. O da bunu demişti kitabında. İrade Terbiyesi'nin kitabını okumuştum yazın, geçen yaz. Başkalarına liderlik etmek için önce kendini nasıl yöneteceğini bilmek. Başkalarına ılımlılığı, özveriyi, fedakarlığı vaaz etmek için kendisine örnek olmalı bir kişi. Ve bir iş hayatına ya da enerjik bir etkinliğe, kelime ve eyleme neşe içinde nasıl razı olacağını bilmelidir. Yani başkalarına neşeli olmak işte böyledir, öyledir demek yerine, şefkati anlatmak yerine önce kendin o şefkati gerçekten eylemlerinde göster. O sevgiyi eylemlerine, neşe eylemlerine göster ki başkaları da bundan gerçekten ilhamlanabilsin. Biraz bu neşeyi minnettarlık ve şükürle ilgili nasıl geliştirebiliriz, buna bakalım önce. Şimdi neden bu kadar minnettarlık önemli? Şükrün ne kadar önemli olabilir ki burada? Burada belki de 2. Dünya Savaşı'na bir böyle bir gidelim bakalım, oradan daha iyi anlarız bu konuyu. Çünkü savaşın bitimiyle insanlık gözünün önünde olan ama kıymetini bilmediği güzellikler tekrar görürlü hale geliyor değil mi? Hayata dair neşe, güzellik tekrar anlaşılır olmuştu o dönemde. Barış ne büyük nimetmiş ya, ne kadar da güzelmiş ekmek, ne kadar da lezzetliymiş mesela. Bu koronadan sonra da böyle oldu değil mi? Sesim gitti. Koronada mesela bittiği dönemlerde dışarıya çıkıp çok minnettar oluyorduk. Dışarıya çıkabiliyoruz, insanlarla sohbet, yani her şeyin nimetini ve değerini anlayabildin. İnsanlarla sosyalleşebilmenin vesaire. Ve gerçekten elinde olanın değerini anlayabiliyorsun. Ama insan tamahkardır. Zaman içinde eldekinin değerini de bilmez. Şu an korona dönemi değil ama elimizde olan şeylerin değerini çok da düşünmüyoruz. Ben de öyleyim. Dışarıya çıkıyorum, sürekli yürüyüş yapıyorum. Çok şükür bunu yapabildiğim için. Korona döneminde şu an olsaydım inanamıyorum yani nasıl yapardım ki yani. Hani çok zor olurdu herhalde, sosyalleşebiliyoruz. Şimdi bu daha fazlasını istemeye meyil ettikçe sürekli daha fazla, yani şu an yürüyüş yapıyorum, bunu sıradanlaştırıyorum. İnsanlara sosyalleşebiliyorum, bunu sıradanlaştırıyorum. Güneş var, sıradanlaştırıyorum. Yani nasıl olsa sıradan bir şey gibi bunu algılarsak zaten neşe olmaz. Yani içimizde zaten o değere vermediğimiz için, minnettar olmadığımız için zaten neşe olmayacak. Elimizin altında şu an çoğu şey var. Çoğu şeye ulaşabiliyoruz. Seçenekler sınırsız. Yani illüzyon gibi yani. İnternet varken zaten hani her şey sınırsız. Daha da tamahkar oluyorsun zaten. Daha da çok istiyorsun. Evet, mesela şu an neşem kaçmış olabilir. Evet. Ne diyorduk? Neşe. Tamam. Ben bir neşemi kaçıramam. Şimdi 3 kez podcast'i yarıda bırakıp gidip kapıyı açtım diye neşemi tabii ki de kaçıramam. Çünkü ben bir stoacıyım. Evet, ne diyorduk? Buralarda biraz duralım ya bence. Şimdi neşe deyince gözünün önünde ne canlanıyor? Bunda ben bayağı inat ettim. Burada bir kalalım. Hiç mi yok? Bak, birazcık daha derinlere gidebilirsin. İstiyorum ki gün içerisinde böyle bir 50 tane şey çıkar neşeyle ilgili. Çıkıyor bu arada. Ben 100 tane yazdım geçen. Yani 100 tane hayatımda neşe duyduğum detaydan tut büyük şeylere kadar yazdım. Her şey üzerine çalışıyoruz mesela. Her şey üzerine çalışıyorsun. Başarı üzerine çalışıyorsun. Gücü üzerine çalışıyorsun. Spor üzerine çalışıyorsun. Güzellik üzerine çalışıyorsun. stat üzerine çalışıyorsun, akademik şeyler çalışıyorsun, çocuğu yetiştirmek üzerine çalışıyorsun, işte ilişkinin üzerine çalışıyorsun, bolluk üzerine, bereket üzerine, din üzerine her şeye çalışıyorsun ama iş, sevgiye ve neşeye gelince üzerine hiç çalışmıyorsun. Sonra diyorsun ki ben bu kadar çalışmama rağmen hayatımda hala neden bu kadar aksilikler oluyor? Neden hala insanları kınıyorum? Ya da neden içimde bazen kötülükler oluyor diye düşünüyorsun. Çünkü sevgi ve neşe hakkında çok bir bilgimiz yok. Üzerine çalışmaya bile tenezzül etmiyoruz. Çok eksik bir kısım bu. Konuyla ilgili İsa Petrus'a şunu soruyor. 3 kez soruyor hem de. Simon, beni seviyor musun? O da diyor ki, evet Rab, seni seviyorum. Simon, beni seviyor musun? Evet Rab, seni seviyorum. Simon, beni seviyor musun? Evet Rab, seni seviyorum diyor. Ve bu soruyu tam 3 kez sormuş her defasında Simon. Evet Tanrım, seni sevdiğimi bilirsin demiş. Yani bir çekil yakaladı artık, biliyorsun seni seviyorum demiş. Sonrasında Tanrı Simon'a evet Tanrım seni seviyorum dediğinde, her defa seni seviyorum dediğinde ona hep bir görev vermiş. Seni seviyorum, tamam git o zaman kuzularını otlat. Demiş ki yine seni seviyorum Rab, bilirsin ben seni bayağı severim, çok severim. O zaman demiş ki İsa, git o zaman koyunlarımı güt. Yine her defasında bir görev kitlemiş Simon'a. Şimdi bu ne çağrıştırıyor mesela bizde? Dinde olsun, genel hayatımızda olsun, çok seviyorum, ben çok seviyorum, ben çok sevgi doluyum, ben çok neşeliyim diyorsun ama bunun için ne yapıyorsun ki? İnsanları seversin, dersin ki ben insanları seviyorum. Ancak bunun için hiçbir şey yapmazsın. Mesela ne kadar yardım ediyorsun acaba? Ben bunu kendime de soruyorum elbette. Ne kadar, en son ne zaman kime yardım ettin? Ve bunun üzerine hiç düşünebiliyor muyuz? Şimdi burada o nedenle neşe olsun. Neşe böyle şeylerden de tabii ki de oraya çıkıyor. Yani yardım etmek kadar neşeyi oluşturan zirvede bırakır herhalde neşeyi. Ben sevgi üzerine çalışıyorum ya da işte sevgi, neşe, bu konularda mutlu olmak istiyorum. Hayatta ben mutlu olmak istiyorum. Bak basit bir şey. Herkes ister şimdi bunu. Ama her gün kulaklığı takıp herkesi görmezden gelmek ve eve geldiğin günde yine aynı şekilde kendini böyle bir şey görüyorsun. Yani hani şimdi bu insanlarla konuşmak çok yüzeysel bir şeymiş gibi geliyor. Şükür duygusu tabii ki de olmaz böyle olunca. Şimdi insanlara peki mutlu olmak istiyorsun. İnsanlarla konuşmadan, gerçek hayatta deneyimlemeden bunu nasıl olacak ki bu? İnsanlara karşı yaşadığımız bu tahammülsüzlüğün sebebi de ne böyle? Peki din konusundan bakacak olursak yine derinlere girmedim tabii ki de. Bazen gördüğümüz şey şu oluyor. Sanki neşe reddedilen bir şey oluyor. Bu biraz daha şeyle ilgili bir şey olabilir. Şimdi müzik dinlenilmesi yasak bir şey olarak algılanıyor çünkü. Çünkü müzik doğuda çoğunlukla güzel kadınlar tarafından çalınıyordu ve bu baştan çıkarılma gibi bir şey olarak algılanıyordu. Ne var ki? Gerçekten çoğu dinlerde tamamen aykırı bir şey olabiliyor ve neşe de aynı şekilde. Mesela eğer eğlenceyi boş bir şey olarak görüyorsan, aktivite olarak görüyorsan, neden böyle bir şey görüyorsun? Mesela bunu düşünebilir belki. Ya da neşelilik hali sığ bir şey mi? Çok büyük ihtimal bu. Hristiyan felsefesine bakacak olursak Hristiyanlıktan beri, Adem Havva'yı biliyorsunuz zaten, hani kendinden utanan insanlar oldu yani en baştan beri. Sadece var olduğumuz için bile utandık, yani kendimizi suçlu hissettik. Cennetten kovulma. Ya bu böyle başlıyor zaten, sürekli şeytana uyabilen bir insan. Sürekli şeytana uyan, uyarılan, işte sürekli böyle yargılanan, üstünde bir yargı olan ve bundan korkan birisi oldu. Sonuç için yaşarsın yani dinde. Yani süreç için değil, sonuç için yaşarsın. Hinduizm'de ise böyle bir şey yok mesela. Tam tersi. Yani bu kadar neşeye önem vermenin sebebi Hinduizm'de ne olması gerekiyor diye düşündüğünde gerçekten onlar için, aydınlanma için bu çok önemli bir şey oluyor. Ama genel süreç için de önemli bir şey oluyor. Anlamı bulabiliyorlar neşeli olduklarında. Neşeyi bizim gibi sıradanlaştırmıyorlar. Bizlerde mesela adalet erdemi örneğin ön planda, adaletsizlik çok döndüğü için belki de, ancak neşe erdemi de günlük hayatta hiç duymuyoruz. Oysa Hinduizm'de, onların geleneğinde veya dininde değilim, felsefesinde değilim, çokça karşılaşılan bir şey. Ben bu konuda neşemi yükselten şey olarak gördüğüm bir diğer şey de kesinlikle daha önce de söylediğim bir şey, danstır. Dans etmek kadar neşeyi, Nietzsche de bunu çok seviyor. Onunla ilgili mi bilmiyorum ama Ben çocukluktan beri çok seviyorum dans etmeyi. Profesyonel olsun, sıradan olsun, evin içinde kendi başına olsun. Yani gerçekten çok heyecanlandığım bir şey ve inanılmaz içimdeki çocuğu uyandıran, dişiliğimi uyandıran ve en önemlisi de neşeyi uyandırma en başta yöntemlerden bir tanesi. Konuyu araştırırken bir de gördüm ki Hinduizm'de bir tanrı var. Bunu zaten yapıyormuş. Yani tanrı Shiva. Hinduizm'in en önemli tanrısıdır ve dans onun için birçok özelliklerinden, önemli özelliklerinden bir tanesidir. Nataraja olarak bilinir ve evrenin yaratılışını, sürdürülmesini ve sonunun temsil eder Nataraja. Nataraja dansıyla evrenin döngüsel doğasını ve yaşamın sürekli akışını simgeler. Geçen açtım ben baktım bu Nataraja dansına. Çok benim yapacağım şey değil çünkü benim dansım bildiğin afro dans. Böyle şeyleri çok seviyorum. Her türlü dansı denemişliğim var. Her türlü gidip eğitimini vesaire aldım ama bilmiyorum. Ben Afrika dansını, afro dansını çok neşeleniyorum. Aşırı keyif alıyorum. Ama Tanrı Shiva'nın dansı da bir tık daha bazı karikatür ya da diyelim işte şeylerde, koreografilerde çok uygun bizim dansımıza. Bu Tanrı Shiva bunu yaratıcılığa çok bağlıyor. Dans etmeyi. Hem yaratıcı tarafını öne çıkarıyor, gücü temsil ediyor bu dans türü. Hem de genel olarak Sanskrit dilinde zaten Tandava olarak bilinir. Bu da hem neşe hem de huzursuzluk, yaratım ve yok oluş, doğum ve ölüm gibi zıtlıkların bir araya geldiğin bir ritüeldir. Yani sadece neşeyi ortaya değil, bir dengeyi kuran bir ritüeldir aynı zamanda. Tandava, Shiva'nın hem mutluluk, huzurun hem de değişim ve dönüşüm tanrısı olduğunu vurgular. Sadece neşe getirmez aynı zamanda ruhsal uyanışın bir ifadesi olarak da bilinir. Bunu da gördükten sonra ben bayağı bir gaza geldim kesinlikle. Ve umarım siz de gerçekten hayatınızda neşeyi, eğlenceyi bulabileceğiniz anlar küçük de olsa böyle birikmiştir kafanızın içerisinde. Neşiniz her daim bol olsun, çok olsun, hep olsun, hiç ama hiç kaçmasın. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer ki bu podcast'i düşünüyorsanız ki evet ben çok neşelendim ya da neşeyle ilgili bir anlam buldum. Biraz böyle neşesiz insanlar görüyorsanız etrafınızda hani bunu dinlese de o ne güzel olur şimdi neşelenir diyorsanız hiç çekinmeden bunu paylaşabilirsiniz o kişilerle. Hem podcast'in bilinirliği için hem de o kişiyi neşelendirmek için diyelim. Sevgiyle kalın ve tabii ki de neşeyle kalın.